Ayrım 116, sayfa 457. Büyük Millet Meclisi kaynaşıyor. Ama Sakarya Muharebelerindeki başarıları izleyen devrede de, Millet Meclisi'nde ta baştan beri sürüp giden iç çatışmaların yatışmadığını, son seviyesine ulaştığını görüyoruz. Mustafa Kemal'in Sakarya Muharebelerini başkumandan olarak kazanmış ve bu başarısından sonra Mustafa Kemal'e Büyük Millet Meclisi'nce verilen müşirlik, parantez içinde mareşallik rütbesiyle gazi ünvanı, ona karşı meclis içinde süregelen direnişleri önleyememişti. Gazi Mustafa Kemal Büyük Nutkunda bu menfi gelişmelerden büyük bir kırgınlıkla bahseder. Nereye gidiyoruz? Bizi kim ve nereye sevk ediyor? Meçhulata. Koskoca bir millet belirsiz karanlık hedeflere serseriyane sürüklenir mi? Dipnot Mustafa Kemal Nutuk sayfa 290-293 1927 baskısı. Meclis içinde ve çevresinde dalgalanan bu ağır tarizlerin hedefi elbette ki Gazi'ydi. Nitekim kendisi de bunu Büyük Nutkunda böylece açıklar. Kaldı ki bu menfi propaganda ordu saflarına kadar sokuluyordu. Bir bakışta, niçin taarruz etmiyoruz, ordumuz durduğu yerde çürütülüyor gibi sebeplere dayandırılmak istenen Gazi aleyhtarlığı, günlük konuşmaların, dedikoduların çamurlarına indiriliyordu. Bu da bazen Gazi için gerçekten üzücü, ümit kırıcı etkiler yaratabiliyordu. Gerçek şuydu ki, Büyük Millet Meclisi'nde artık fikir ve görüş birliği kalmamıştı. Gazi'nin Büyük Nutkunda belirttiği gibi, hatta dağınıklık bazen, Sevr Muahedesini mi kabul edeceğiz, ne yapacaksak yapalım, ne kurtarabilirsek kurtaralım, şu işin içinden çıkalım, bezginliğine kadar koyulaşıyordu. Avrupalılar bize mütareke teklif ediyorlarmış, sulh teklif ediyorlarmış, daha ne duruyoruz, ne olacaksa olsun bitsin bu iş. Hulasa Sakarya'da muzaffer olan Gazi Başkumandan için sinirlerinin, sabrının bütün gerginliklerine katlanarak önündeki son hareketin, yani düşmanı Türk topraklarından atacak son taarruzun uzun ve çetin hazırlıklarını adım adım yılmadan tamamlamak gerekiyordu. O, kendisini tamamen bu hazırlıklara vermişti. Binbir çeşit zorluklar, yokluklar içinde gene zorlukla ilerleyen bu işlerin elbette ki gösterişli ve gösterilebilir tarafları da yoktu. Çünkü her şeyden önce bunların hatta gizli yürütülmesi lazımdı. Onun için etrafındaki insafsız tenkit ve hiddet seslerinin diledikleri gibi akışına ister istemez göz yumuyor, kulak tıkıyordu. O günlerdeki ruh halini Gazi Nutkunda şöyle canlandırır. Maddi ve bilhassa manevi sukut, parantez içinde düşüş, korku ile, acz ile başlar. Halbuki korku ve acz onun bilmediği, benimsemediği şeylerdi. O, hedeflerini açık ve kesin olarak tayin etmişti. Taarruz için bir milleti hazırlamak, iki millet meclisini hazırlamak, üç orduyu hazırlamak lazımdı. Dipnot Mustafa Kemal Nutuk sayfa 393-1927 baskısı. Yılmadan, bunalmadan ve bütün tariz dalgalarına sükunetle göğüs gererek o bunları hazırlamakla meşguldü. Milleti, orduyu ve bilhassa meclisi hazırlamak. Taarruz edeceğiz diyordu. Hazırlanıyoruz diyordu. O bunları söylerken dudak bükenler vardı. Hem o kadar da değil, muhalefet gittikçe güçleniyordu, hırçınlaşıyordu. Muhalefet liderini de bulmaktaydı. Malta esaretinden kurtarılan Gazi'nin eski arkadaşı olan Rauf Bey, 15 Kasım 1921'de Ankara'ya gelmişti. Aynı ay içinde Nafa vekilliğine getirildi. Müdafaa-i Hukuk grubunun da azasıydı. Rauf Bey ile beraber Ankara'ya gelen Kara Vasıf Bey de bu grubun idare heyetine alınmıştı. Fakat ne var ki bu şahsiyetler Gazi'nin siyasetine ve davranışlarına karşı kuşkuluydular. Onların katılmalarıyla muhalefet bu sefer bizzat Müdafaa-i Hukuk grubu içinde sözcülerini bulmuş gibiydi. Bir de şu formül ortaya atıldı. Takip olunan askeri siyaset nedir? Bunu bilmeliyiz. Askerlerden veya filan falanlardan kurulacak bir encümende bu siyaset tartışılmalıdır. Bizim suallerimiz var, cevap isteriz. Bu sözler ortalığa yayılırken bazen ağızdan ağza, bazen açıkça başka davalar da ortaya atılıyordu. Gazi niçin cepheye gitmiyor, niçin Ankara'da oturuyor, niçin cepheden uzaktadırlar? Fakat söylenenler bunlarla bitmiyordu. Bir insan hem Büyük Millet Meclisi reisi hem başkumandan olabilir miymiş? Bu nasıl olur? Hemen bir harp encümeni kurulmalı ve bu işi halletmelidir. Başkumandan, başkumandansa Ankara'dan uzaklaşmalı, cepheye gitmelidir. Nihayet direniş Millet Meclisi içinde bir gösteriye dönüştü. Rauf Bey Nafa Vekilliğinden istifa etti. Mecliste bu istifa açıklanırken bir istifa dilekçesi daha okunuyordu. Milli Müdafaa Vekili Refet Paşa da görevinden istifa ediyordu. Ortada dolaştırılan neden şuydu, harp encümeni toplanmadığı için. Tam o sırada Doğu Cephesi kumandanı Kazım Kara Bekir Paşa'nın da bu encümenin toplanmasını ve buna dayandırılan istekleri destekleyen bir telgrafı geldi. Gazi Mustafa Kemal'e göre bütün bu çatışmaların ardında ve gerçekte müdafaa-i hukuk grubu prensiplerinin ikinci maddesi yatıyordu. İcra kudreti ve teşrih selahiyeti milletin yegane ve hakiki mümessili olan Büyük Millet Meclisi'nde tecelli ve temerküz eder. Bu öyle bir maddeydi ki Türkiye'nin gelecekteki rejimini açık ve kesin olarak tayin ediyordu. Bu rejim ancak bir cumhuriyet olabilirdi. Fakat ya mukaddes hilafet ve saltanat makamı ne olacaktı? Hem Büyük Millet Meclisi o mukaddes hilafet ve saltanat makamını kurtarmak ve gene baş tacı etmek için kurulmamış mıydı? Kaldı ki memleket ya maazallah bir cumhuriyete giderse, demek o vakit bir de cumhur reisi olacak. O halde demek ki Mustafa Kemal Paşa, Millet Meclisi'nde birçok üyeler bu şüpheler sorular içinde bocalayıp didinip duruyorlardı. Muhalefet nihayet daha aktif direnişlere de girişti. İcra vekilleri heyetinin her üyesinin ayrı ayrı ve meclis tarafından seçileceğine dair olan kanun değiştirilmiş ve vekillerin meclis reisi tarafından gösterilecek namzetler arasından seçilmesi şekline gidilmişti. Ama ikinci grup, yani muhalefet, bu değişikliği unutarak kendi grupları namına adaylar göstermek teşebbüsüne girişti. Bu teşebbüs açıkça kanuna aykırıydı. Hem grup mecliste o kadar sert, o kadar tahrik edici konuşuyordu ki Gazi bir aralık hem de muhalefetin en güçlü hatibine "Meclis mahalle kahvesi değildir" karşılığını vermek zorunda kaldı. Fakat bütün bunlar iki grup arasındaki çelişme ve çatışmaları daha da kesinleştirmekten başka bir netice vermedi. O halde bu kör düğümlere artık başka çözüm yolları aramak lazımdı ve o yol yakında açılacaktı. Çünkü Gazi asıl işini durmadan yürütüyordu: hazırlanmak. Hem milleti, hem meclisi, hem orduyu büyük taarruza hazırlamak. Şimdi artık biz bu büyük ve son savaşın hikayesine geçebiliriz. Çünkü Gazi'ye göre bu görünürdeki iç çatışmalara rağmen taarruzun artık vakti gelmişti. Milli hareket son gücünü teraziye koyacaktı. Gazi Mustafa Kemal son kozunu oynayacaktı. Hulasa saat 12'yi çalmak üzereydi ve biz Ağustos 1922'nin ilk günlerindeyiz.